Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında hafta sonu Malatya'da gerçekleşen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il kongresi sırasında yaşanan bir olaydan hareketle şu 18 yıllık meşhur çay simit hesabını konuştuk ve vatandaşın keyfi yerindeyken onun keyfini ne tazeler diye sorduk. Hani meşhur söz vardır ya, ehli keyfin keyfini kim tazeler? Taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler diye. Bizimki pek öyle değil. Kahveyle değil, çayla devam ediyor. 250 gramlık çay poşetini kafanıza yiyorsunuz, kendinize geliyorsunuz, ondan sonra hayat şahane akmaya devam ediyor. O yayın şu anda ünsalonu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Bugün yayının sonunda bir sürprizimiz var size. Efsanenin gerçekleşeceği gün bugün. Bugün Nafiz Karagözoğlu yazısının içine gireceğiz. Vallahi artık bence hazırsınız. Artık bunu yaşayabilirsiniz. 5 sene geçti. 5 sene sonra hani bir takım seksli soruların üstesinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Bakalım bir deneyeceğiz. Artık olur mu olmaz mı, hayırlısıyla göreceğiz. Bu arada biz ilk yayından çıktık ve dolar 8 liraya geçti. Şu dakika itibariyle hemen önce yayını paylaşın. Aşağıdan yayını paylaşın. Periskop izleyicileri yayını paylaş tuşunu tıklasın. Oradan yapsınlar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Hemen hani dolar 8 liraya açtı, bir çay alır mıyız, birer çay içer miyiz falan demeyeceğim. Derdim o değil. Ama onun ötesinde bunun ne anlama geldiğini elbette ki konuşacağız. Şu anda ben de yayını paylaştım, yolladım. Hemen bir dakika skor alalım, canlı olarak bağlanalım. Şu dakika itibariyle serbest döviz piyasasında dolar 8 lira 5 kuruşu görmüş durumda. Bundan kim mutlu olur? Kim mutlu olabilir? Önce bir bunu konuşalım. Cevap kimse. Çünkü eğer bundan mutlu olacaksanız, hani gerçekten söylenen hikaye bu. Üretimden yana değilsiniz, Türkiye'den yana değilsiniz. Eyvallah, hepsine eyvallah da ikinci ve önemli soru şu. Bunu kim yaptı? Kim yaptı ulan bunu? Ben mi yaptım oturduğum yerden? Yani doların yükselmesine ben mi sebep oldum? Mesela Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlayarak, Merkez Bankası'nın başkanını üstelik yasasında yazmasının tam tersine bir eylemle, sözümüzü dinlemiyor bu diye görevden ben mi aldım? Ha, onu ben aldım, evet, görevden ben aldım. Onu unutun. Ama Merkez Bankası'nın mesela faiz silahını ben mi yasakladım? Onu ben yapmadım hakikaten. Aklımdan geçmedim, geçti. Doğru ya doğru, ama ben yapmadım. Başkanı görevden aldım ben sadece. Yani olayım sadece bu, faizle başım hoş değil. Sevmiyorum. Yani sevmiyorum, sevemiyorum. Böyle faiz gördüm mü içim bir tuhaf oluyor. Adana tabiriyle çiğriyorum. Kötüyüm ya. Yani sevmiyorum ben faizi, ne yapayım. Ama işte 8 lira 5 kuruşu gördü dolar. Şimdi istediğiniz kadar şive değil. Bak, şive taklidi yapabilirsiniz. 7'den alırız, 8'den satar. Dolar düştü 5 liraya ne olacak? Ne zaman düştü dolar 5 liraya? Senin yeni ekonomi programında verdiğin hedefleri yakaladık. Gözün aydın, Türkiye 2023 hedefini yakaladın. Ve daha 2020. Bak, Cumhuriyet'in 97. yılını kutlamadan 100. yıl hedefini yakaladık. Valla delir artık mutluluktan. Yatın yuvarlanın gari. Şimdi buradan çıkartılabilecek bir ekonomik başarı hikayesi var mı? İyi ki ilk yayında şu Malatyalı servisçiyi konuşmuşuz. Çünkü o insan var ya, dün derdini anlatırken cebindeki para var ya, o cebindeki para biraz daha düştü şu anda. Derdini anlatırken değeri düştü parasının. Ve biz yılbaşı ile hesapladığımızda, yani 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar hesapladığımızda kabaca %42'lik bir devalüasyona uğradık. Yani bizim paramız %42 daha ucuz artık. Ne yapacağız peki şimdi? Buradan şu çıkar mı? Biz ihracatta çok başarılıyız. Ya çok ucuz ülkeyiz. Ne üretiyorsun ki? Ne satacaksın? Kaynaklarını satıyorsun sen. Dağı, dereyi, tepeyi, ovayı, ormanları, her şeyi satıyorsun. Ama bunun dışında köprülere, otoyollara, geçiş ücretlerine garanti verirken dolar üzerinden veriyorsun. Şimdi o köprüler var ya, hepsi pahalandı. İsteseniz de pahalandı, istemeseniz de pahalandı. Geçseniz de pahalandı, geçmeseniz de pahalandı. Hep diyorum ya, siz köprüden geçmiyorsunuz diye köprü sizden geçmeyecek demek değildir bu. Otoyol da geçer sizden, bizden, köprü de geçer. Hepsi geçer tek tek. Hunharca ve defalarca geçer. Hele dolar bu hale gelmişken daha da coşkuyla geçer. Geçecek, geçiyor zaten. Ama bugün gazetelere, şimdi birazdan bakacağız. Gazetelere bakarsanız derd üstü, murad üstü, şahane bir hayat var ya. Şahane bir hayat. Yani Malatya'da insanlara anlatılanlara bakacak olursanız, Malatya'nın nüfusu kadar neredeyse internet kullanıcısı var. Değerli Malatyalılar, ya bu yayını Malatya'dan izleyen var mı? Vardır mutlaka. Arkadaşım siz nasıl bir internet kullanıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz siz? Hani her eve iki internet modemi kampanyası falan mı var sizde Malatya'da? Ya ben kullanıyorum, bak yayın yapıyorum. Her ay ortalama 23 çarpı 2 46 tane yayın yapıyorum. Ortalama süresi 1,5 saatten. Yaklaşık 600 GB civarında internet harcıyorum. Bayağı bildiğin küçük çaplı bir internet kafe gibi. Ya biz Ankara'da tutturamıyoruz bu sayıyı. Nasıl beceriyorsunuz siz ya? Yani söylenen o. Malatya'nın nüfusuyla internet oranı tutmuyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Değerli Malatyalılar. Ya yurt dışına mı hizmet veriyorsunuz kardeşim? Modemleri açtınız. Ne yapıyorsunuz? Sinyal mi çakıyorsunuz uzaya? Uzaylıyı mı davet ediyorsunuz? Nedir bu internet kullanımı sizdeki ya? Biz çocukken hani bize ilkokulda öğretilen Malatya kayısısıyla ünlüydü. Şu anda Malatya'yı ünlü gösteren iki ürün var. Biri kayısı, biri internet. 3 Abdülkadir Selvi tarzı. 2 deyip 3 yapacaksın. 3 servis şoförü. Ama buradan bakarsan bizim hayatımız çözülmüyor. Neyse tatava yapmayalım ama yayının sonunu kaçırmamanızı tavsiye ederim ben size. Bilmiyorum. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Vallahi neresinden tuttuğunuza bağlı. Hani biraz filin tarifi gibi olacak. Çünkü doğru yerinden yakalarsanız çok mutlu ediyor. Ha doğru yerini tutabilir misiniz? Bilmiyorum, o sizin başarınız. Ama ben size tutup göstereceğim. Öyle değil ya. Gazeteyi tutuyor. Ya yemin ediyorum aklınız fesat çalışıyor sizin ya. Vallahi. Mesela bakın Hürriyet'in bugünkü manşeti fabrikada ders başı. Fabrikada ders başı haberi ne anlatıyor? Neden Hürriyet'ten manşet okuyoruz? Çünkü bu haber, bu haberi ilk yapanlardan bir tanesi benim. Ve ben bu haberi yaptığım zaman yanlış hatırlamıyorsam sünnetten 2 sene sonraydı. Gerçekten yani ben öyle hatırlıyorum. Haber şu: Milli Eğitim Bakanlığı sektörlerin ihtiyaçlarıyla ara eleman eğitiminin birebir örtüşmesi için yeni bir uygulama başlattı. Artık her fabrika aynı zamanda bir meslek okulu olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ortak çalışma başlamış. Yani Rıfat Sarcıklıoğlu yaşıyor. Lütfen sorun. Rıfat Sarcıklıoğlu hem de çok böyle çalkantılı bir senenin içinde resmen TOB'un içinde bir darbe oldu. Eski TOB Başkanı, Odalar Birliği Başkanı Fuat Miras. Size sanırım bir yayında anlatmıştım bunu. Yani benim böyle son dakikasını yaptığım NTV'de muhabirken haberlerden bir tanesiydi bu. Bir yönetim kurulu toplantısının ardından klasikler çok sık istifa ederdi Fuat Miras. Yani istifa şöyle ederdi. Herkes ona böyle biat ettiği için içeride tam o zaman ne yapıyorsanız bildiğinizi yapın. Tam ben yokum artık, istifa ettim derdi. Bir gün istifa ettim dedikten sonra içeride dediler ki ya istifa etti. Tamam koyalım bunu yürürlüğe. İstifayı koydular. Fuat Miras uçakla havalanırken TOB başkanıydı. Uçağı yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a indiğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanı değildi. Yönetim kurulu toplanıp yenisini seçmişti. Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu oldu başkan. O günden bugüne de devam ediyor. Çok çalkantılı bir dönemdi bu anlattığım. Ecevit'in işte ilk hastaneye yattığı dönem. Türkiye'nin başında acayip dertler var falan filan. Yani çok böyle karmaşık bir dönemin içinde. O dönemde ben bu haberi yaptım. Odalar ve Borsalar Birliği sektör çalışanlarıyla anlaşma imzaladı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı, yanlış hatırlamıyorsam o dönemde Milli Eğitim Bakanı da Hüseyin Çelik'ti. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa o da hayatta sorulabilir. Bu anlaşma yapıldı onunla. Ve denildi ki, hatta çok da desteklenen bir haberdi. Yurt dışında çok örneği vardır. Yurt dışında yaşayanlar bilirler. Hele orada doğup büyümüş, okulu meslek okulunda okuyarak devam etmişse çok daha iyi bilirler. Sektörel anlamda büyük firmalar bu tarz çalışmalar yapar. Hatta bunun devamı vardır. Okulu bir şekilde bağlantılı götürürsünüz meslek lisesiyle birlikte. Bittikten sonra size daha bitmeden staj imkanı sağlanır. Sonrası için de iş garantisi çıkar. Ya bütün bunlar oldu kardeşim. Hani aynı temeli 800 kere atan insanlar gibi. Sen bunun içinden başarı hikayesi çıkartıyorsun. Nasıl oluyor bu hikaye? Ama gazetenin varlık nedeni bu olursa tamam işte. Süper gidiyor. Ve bir yandan da promosyon yapıyorsun. Hazır böyle Çamlıdere'de, Ankara Çamlıdere'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Çamlıdere ilçe başkanı, ya kardeşim Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşi benim ilçemde torpil yaptı, öğretmen gelmedi lan buraya diye bağırırken sen Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından promosyona bir başlarsın. Bu çocuk şimdi bakan. Hangi çocuk? Ya bir çocuk fotoğrafı var ve fotoğrafın altında şöyle yazıyor. Sosyal medyadaki, lütfen dikkatli dinleyin. Sosyal medyadaki nasıl başladı nasıl bitti akımına var yani iki fotoğraflı bir şey var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Selçuk, Ankara Gölbaşı'ndaki Emirler Köyü İlkokulu'nda okurken çekilen fotoğrafıyla yıllar sonra bakan olarak okuluna yaptığı ziyaretin fotoğrafını paylaştı. Hop, Comolokko. Bitti. Nasıl oldu bu? Ya bırak sen Çamlıdere'yi falan. Bak bu çocuk şimdi bakan. E adam da zaten aksini iddia etmiyor ki. AKP Çamlıdere ilçe başkanı. Diyor ki kardeşi diyor. Kardeşi torpil yaptı diyor. Buradan öğretmen aldı diyor. Ankara'ya gitti diyor. Ve daha ötesi var. O kadar saçma sapan bir şey ki bu. Diyor ki buradan torpil yaptırarak kaçan öğretmen demiş ki diyor. Ben hasta babama bakmak zorundayım. Sonra biz bir baktık ki diyor. Ulan babası ölmüş. Ölmüş. Ve üzerine ekliyor. Diyor ki tuz koktu artık tuz. Ben söylemiyorum. Ben söylediğim zaman sallamayacaksın biliyorum. Ama o söylüyor. Adamın gol diyor. Ve sen birinci sayfadan mis gibi promosyonunu yapıyorsun. Gitti. Bu çocuk şimdi bakan. Çok güzel. Ya bir de rica etsem istek yapabiliyor muyuz bakan bazında? Bir sağlık bakanı rica ediyorum valla. Ha şöyle güzellemeli, şehir hastaneli falan. Valla vaka saklamalı, hasta çıkartmalı. Şahane böyle bir haber yapsak birinci sayfadan. Daha büyük olsun ama. Daha büyük ol. Bu yetmez çünkü. Yetmez ama evet. Yani yapalım buradan başlayalım yürüyelim. Bu çocuk şimdi bakan. Heh, en doğru soruyu Uso Can Bey soruyor. İyi de bakan seçilmiş bakan değil ki atanmış bakan. Bu çocuk şimdi bakan. Yani bu mantıkla baktığın zaman içimizden herhangi birine biri kim? Göklerden gelen bir karar vardır. Mesela dese ki sen bakan oldun. Ünsal sen bakan Allah yazdıysa bozsun. Sen bakan oldun. Yapacak mı Hürriyet Gazetesi birinci sayfadan haber? Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak bu işleri bırak. Gerçekten bırak artık ya. Diyorum ama nasıl bırakacak? Nerede bırakacak yani? Hikaye tırıçkadan işler yapılıyor. Ama mesela köşe yazarlarına bakıyorsun. Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarları canla başla dalmış durumdalar. Mesela diyor ki Ahmet Hakan gazetenin başyazarı. Aynı zamanda başyazarı değil özür dilerim. Genel yayın yönetmeni. Başyazarı başka sağlık işleriyle ilgileniyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni alo ben Meral Akşener bizim Buğra FETÖ'cü mü başlıklı bir yazı yazmış. Diyor ki benim en merak ettiğim soru diyor. Bak yanıtını diyor en merak ettiğim soru devlete diyor Meral Akşener Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olup olmadığını nasıl sordu diyor. Çok güzel soru. Sorusu gelmiş yapıyor sorusunu. Diyor ki gerçekten devlete soruldu ve gerçekten devlet de FETÖ'cü değil dedi mi? İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın iddia ettiği gibi Hulusi Akar ve Hakan Fidan'la bu konu görüşüldü mü? Bu sorunun yanıtı nasıl ortaya çıkar? Tam olarak bilemiyorum. Nasıl bilemiyorsun? Sorulur. Sen sorabilirsin mesela. Sana yakın ikisi de. Vallahi bak sorabilirsin. Yani Hakan Fidan'a da sorabilirsin, Hulusi Akar'a da sorabilirsin. Sorsana. Gazetecilik bunun adı. Sorsana. Ama bildiğim bir şey var. Benim de bildiğim bir şey varsa nerede trak orada bırak. Eski bir arabesk şarkıdır bu. Ben tam bir haftadır şu soru bir yanıt bulsun diye bekliyorum. Bekleme gazetem var. Gazetem var. Eşek kadar gazetem var. Sorsana. Muhabirlerim var. Genel yayın yönetmeni olarak sen ortadasın. İktidara göbeğinin deliği kadar yakınsın. Sorsana. Ama olmaz işte o zaman gazetecilik olmaz. Gazetecilik yapmak zorunda kalırsın ki çok sıkıntılı bir iş o. Sıkıntılı, dertli bir iş. O zaman seni oraya niye oturttuğunu insanlar sorgulamaya başlar. Hayırdır hacı sen ne soruyorsun diye. Sen ne karıştırıyorsun oğlum bu işleri? Soramaz. Ama neden? Çünkü bunun sorulur gibi yapılması gerekiyor. Yani biz gazeteciyiz. Yani biz sorarız. Hadi ya. Allah aşkına sorsana. Sor hep beraber öğrenelim. E peki o bunu yapar da Abdülkadir Selvi durur mu? Abdülkadir Selvi de Muharrem İnce'nin 29 Ekim hazırlığını yapmış. Nasıl yani? Memleket hareketi başlatmıştı ya. Evet 4 kişi. 29 Ekim'den sonra bak şu ana kadar Türkiye'de çok büyük illeri gezmiş. 29 Ekim'den sonra da manifestosunu hazırlamaya başlayacakmış. 1 Ocağa kadar yani yılbaşına kadar bitirecekmiş. Tamam? 1 Ocağa kadar bitirecekmiş. E birader, senin bu ani Muharrem İnce sevgin nereden geliyor? Bak Muharrem İnce'yi aradım sordum diyor. Git gezdiği yerlerdeki gözlemlerini de sordum. Bak şimdi Allah aşkına gözlemi dinle. Dinle. 1. Millet hem iktidardan hem de muhalefetten rahatsız. Ha iktidardan rahatsız ama muhalefetten de. Tamam o zaman. Gerisine gerek var mı? Bence yok. Hani Napolyon'un meşhur fıkrada olduğu gibi Napolyon kumandanına soruyor ya savaşı niye kaybettiniz diye. Diyor ki birkaç sebebi var. Birincisi mermi bitti. Yeter diyor. E benim için de bu yeter soru. İkincisi de Muharrem İnce'nin gözlemi şuymuş. Gençler gelecekten umutsuzmuş. Bu yayını izleyen gençler bir şey soracağım. Gelecekten umutsuz musunuz? Aşk olsun. Aşk olsun. Hemen ben size dakika ve skor vereyim. Bak şu gelecekten umutsuz olur mu? 8 lira 50 kuruş. 8 lira 5 kuruş dolar şu anda. Niye umutsuzsun ki? Oygo bakalım 9 lira 53 kuruş alıcıysan son. Altının gramı. Hemen bakalım altının gramına. Altının gramı şu dakika itibariyle 491 lira. Nasıl? Bence şahane. Genç gelecekten niye umutsuz olsun ki? Bence gerek yok. Umutlu, nurlu ufuklar açılmış durumda önümüzde. Öyle anlatıyorlar. Öyle bir mantıkla yazılıyor ki bütün haberler, bütün köşe yazıları. Tamam, iktidardan rahatsız insan ama muhalefetten de rahatsız. Üstelik muhalefetin neresinden rahatsız? Kılıçdar. Kılıçdar ya, doğrudan. Bak Muharrem İnce, hemen çıkartalım koyalım. Diyor ki, mesela Ahmet Hakan bunun üzerine öyle bir yerden bırakmış ki olur şey değil. Diyor ki hani, şimdi diyor ne zaman Cumhurbaşkanı adaylığından bahsetse CHP'nin adayı Abdullah Gül, Ali Babacan falan. Ben diyor öğrendim diyor. Bunların hiçbiri değilmiş. Kimmiş? Haşim Kılıç. Ney? Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç. Eğer diyor bak o aday çıkarsa söylemişti dersiniz. Peki söylemişti ama yanlış çıktı hazır mısın? O zaten sallamam ki siyasal İslamcı omurgasızlığı bunu gerektirir çünkü. Ben yazdım mı yazdım ne olacak ya? Salla aman ölümlü dünyaya. O zaman bir şeyler oldu yazdık yani. Ne olacak? Biz biliyoruz da mı yazıyoruz? Yazıyoruz işte. Sen de yaz. Sen de yaz elini tutan mı var? Ha gazeten yok. Benim var. Benim var kardeşim Hürriyet gazetesi hem de. Bir dönemin amiral gemisi. Şu anda medya dünyasında bir sandal. Öyle geziniyor kendi kendine. Kürek tek. Tek kürekle gidiyor. Ya saçmalamayın onu mu kastettim ya? Neyse bakalım şimdi Hürriyet böyle. Cumhuriyet nasıl? Hali necedir? Bakalım hemen. Türkiye'yi boğuyorlar manşetiyle çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri kriz yaşadığı Ankara'yı yalnızlaştırıyor. Güvenlik analisti Dr. Kaan Kutlu Ataç, Amerika'nın pek çok başlıkta gerginlik yaşadığı Türkiye'yi yok saydığını vurguladı. Aşk olsun. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Ataç, Türkiye'nin çevresindeki ülkelere yoğun ziyaretler yapan Amerika'nın savunma ve dışişleri bakanlarının Ankara'yı es geçtiğine dikkat çekti. Ondan değil ki o. Havaalanı dolu bizim. İnemedi uçak. Yoksa. Çin'e karşı geri itme, Rusya'ya karşı çevreleme politikası izleyen Amerika'nın Türkiye'ye karşı yalnızlaştırmak istediğini belirten Ataç, Ankara'yı boğma stratejisi izlendiği muhakkak, gerginliğin azaltılması yönünde yakın gelecekte de umut ışığı yok dedi. Şimdi bu haberden ne anlamamız lazım bizim? Doğru cevap hiçbir şey. Yani burada bir analiz var, doğrudur. Burada bir analiz var. Ama kardeşim bu çözüm değil. Şimdi Malatya'dan insanlara laf söylerken şunu söylemek kolay. Sen kimle dans ettiğini biliyor musun? Ya hocam müzik kapanalı çok oldu. Müzik kapanalı çok oldu. Hala dans devam ediyorsa dışarıdan çok güzel görünmediğinden emin ol. Hani zaman zaman iyi bir romantik komedi filminde bu güzel bir sahne olabilir de burada çok tutmaz diye düşünüyorum ben yine de. Sen bilirsin tabii. İpek Özbey'in 360 derece röportajlarının bugünkü konuğu HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar. Ve demiş ki Ayhan Bilge'nin tweetleri ve Ümit Özdağ'ın iddiasına her eleştiri isabetli değil yanıtıyla çıkmış. HDP tersine Türkiye'lileşiyor sözüne Ayhan Bilge'nin. Türkiye'lileşme HDP'nin kuruluşundaki temel noktalardan biri. HDP mesela HDP ya da BDP ile aynı değildir diye cevap vermiş. Ya o zaman şunu mu anlayacağız Sayın Mithat Sancar? Ben mesela bunu sabah okudum bu şeyi söyleşiyi. Ya bana şu çok ters geliyor. Yani biz bir gelişim içindeyiz. Yani ne HDP'le ne BDP'le aynı düzlemdeyiz. Şu anda gelişiyoruz demek mi bu? Ama o zaman siz seçmenize doğru mesaj vermiyorsunuz ki. O zaman bu şu demek aynı zamanda. HDP'den sonrası da var. Yani HDP'de bu iş bitmeyecek demek bu. Bu bakış yanlış. Türkiye'lileşmekteki kasıt bu değil ki. Türkiye'lileşmekte en azından benim muradım bu değil anlatırken. HDP'nin Türkiye'lileşmesi, Türkiye'nin sorunlarına dönmesi demek. Ama siz burada anlattığınız şey, yani HDP'nin ve BDP'nin bakışının dışındayız demekte, Kürt politikasıyla bir şeyleri anlatıyorsunuz hala demek. Doğrusu bu değil. Bakın çok tarihi bir fırsat kaçıyor. Çok tarihi. Ve üstelik bunu tıpkı CHP'nin yaptığı gibi tribün baskısıyla kaçırıyor HDP. Tamamen tribün baskısıyla. Aman izleyicimiz ne der? Aman okuyucum ne hisseder? Sözcü gazetesi de aynı kafayı yaşıyor. Fark etmiyor ki. aman aman benim okuyucum ne der? Yani ne derse desin. Kardeşim senin bir iddian yoksa siyaset yapılır mı? Bak devam ediyor. Ayhan Bilge'nin Kürt siyasetçi siyaseti değişmedikçe Kürtlerin siyaset biçimi de değişmiyor. Kısır döngüden çıkışın yolu sağcı ittifaklar sözüne şöyle bir yanıt veriyor. Bu ifade bana soyut geliyor. Sağcı ittifakın ne olduğunu da bilmiyorum. İttifak politikamız var. Çeşitli ittifaklar dinliyoruz. Üstelik sağcıdır. En son Selahattin Demirtaş partisinin grup toplantısında söylemişti. Bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Ve siz Sayın Mithat Sancar yani ittifakımız sahicidir demekle sadece bir ittifakın içinde görünmüyorsunuz. Kusura bakmayın. HDP bu anlamıyla da zorlayıcı olmak zorunda çünkü. Yapabiliyor musunuz? Vallahi yani sizce bir sorun yok demek ki. Sena Yaşar'ın bir haberi var bugün. Günün en ilginç haberi bana kalırsa Tarım Bakanlığı sofrana sahip çık dedi 4 milyon lira harcadı bu kampanya şaşırttı. Lütfen dikkatli izleyin. Tarım Bakanlığı FAO'yla Dünya Tarım Örgütü'yle Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü'yle işbirliğiyle gıda kaybını önlemek için gıdanı koru sofrana sahip çık projesi başlattı. Sofrana sahip çık internet sitesinden yurttaşlara gıda israfıyla mücadele etmesi öğütlendi ancak söz ver israfla mücadele et önerileri sözde kaldı. Gıda israfını önlemek için bakanlıkça başlatılan gıdanı koru kampanyasının yürütülmesi için hizmet alımı yapıldı. Alımı ihale açmadan doğrudan temin usulüyle yapan daire başkanlığı proje için 4 milyon liraya yakın ödeme yaptı. Sorum geldi. Kime? Vallahi burada Sena Yaşar haberinin içinde birinci sayfadan kimlere yapıldığını anlatmamış. Ama şunu herhalde tahmin etmemiz zor değildir. Bu ödemelerin yapıldığı şirketler hangi partiye yakındır? CHP doğru. Evet. Ve Dumlupınar Üniversitesi'nden bir haber. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nce düzenlenen Yaratılış Kongresi'nden. Bilim seküler ve laik olamaz. Atatürk'e Deccal diyen Said Nursi, üstad hayvanların doğal yaşamlarında yaptıkları hareketler Allah'ın hikmeti. Evet bilim dediğin nedir ki? Bilim dediğin nedir ki? Yani bilim tamamen böyle yaklaşır. Tanrısal bakıştır değil mi? Böyle gelişir bilim. Halimiz bu. Her yere üniversite açarak Türkiye'de üniversite coştu demenin saçmalığını gösteren haberlerden bir tanesi Sefa Uyar'ın haberiydi. Bu arada Şehirbank Kıraç'ın bir söyleşisi var. Kurda düşüş beklemeyin diyen Profesör Doktor Mehmet Şişman'a göre 2001 krizinde Türkiye milli gelirinin %32'si banka kurtarmaya gitti. Bunu ikinci kez yaşama olasılığı kabus olabilir. Bakın hep burada konuşurken ısrarla ya bunu niye bu kadar çok söylüyorsun diyorsunuz. İnşallah yaşamayız ama yaşarsak niye söylediğimi insanlar dokunarak anlayacak. 2001 krizini yaşamış. O dönemi hele hele ekonomi muhabirliğiyle geçirmiş her gazetecinin bu sorumluluğu taşıması lazım. Biz o günleri yaşadık. 17 bankanın kütür kütür battığı dönemde Türkiye'de krizin bankaları sıçramasının ne kadar acı bir kompozisyon yarattığını gördük. O yüzden bu tartışma ortalıkta durmamalı. Ama bu kadar döviz coşmuşken insanlar ister istemez oraya dönüyor. Ve siz sadece dandik bir şive taklidi yaparak bunu çözebileceğinizi zannediyorsunuz. Yani mümkün değil kardeş, mümkün değil. Ama Sabah gazetesine bakıyorsun. Bak, oyunlarını bozduk, bizi hedefe koydular. Başkan Erdoğan, başkan! Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler gerçek yüzlerini gösterdiğimiz için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, yola devam. Allah Allah. Peki bunun yöntemi şu mu? Erdoğan'ın konuşmasının o bölümünü dinlediniz mi, izlediniz mi bilmiyorum ama bence çok tehlikeli bir ifade var orada. Deniyor ki Hollanda'da bir milletvekili Gert Wilders'den bahsediyor. Kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Önce haddini bileceksin. Faşizm, nazizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Burada kastedilen kitap hangisi? İncil mi? İncil mi bu? Bu ifade yanlış. Böyle kullanılmaması gerekiyor. Yani siz mesela Avrupa'da yükselen ırkçılıkla birlikte İslamofobiden bahsediyorsanız eğer o zaman karşıtlığında sizin bu cümleyi kurma şansınız yok. Olmamalı. Bu yanlış. Bu ifade yanlış. Doğru bir yere gitmez bu. Ama bilinçli olarak devam ediyor. Devam edelim. Mehmet Barlas bugün Macron yazısı yazmış ya. Vallahi Macron. Macron demisyon. Neyse Sabah gazetesi böyle salla daha da ne bekliyorsak. Sözcünün bugünkü manşeti bizim ilk yayında da çok kullandığımız Adalet ve Kalkınma Partisi Çamlıdere İlçe Başkanı'nın sözleri. AKP İlçe Kongresi'ne damga vuran torpil sistemi. AKP'li başkan, Milli Eğitim'de tuz koktu. Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşinin ilçedeki bir öğretmeni torpille tayin ettirdiğini söyledi. AKP ilçe kongresine katılan Başkan Can'ın eğitimdeki torpili gözler önüne seren konuşması şöyle. İlçemizdeki 4 öğretmenden ikisi sınav kazanıp gitti. Biri eş durumundan ayrıldı, diğeri ise mama'ya tayin oldu. Bu öğretmenin izini sürdüm. Torpilinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Hamdi Selçuk'a uzandığını gördüm. Olmaz arkadaş, eğitimde tuz kokmaya başladı. Kardeşim Milli Eğitim Bakanlığını bakan mı yönetecek, kardeşim yönetecek? Cevap veriyorum, hiçbiri. Hiçbiri. Herkes haddini bilecek. Göklerden gelen bir karar vardır. Ne anlatıyorsun sen? Öyle bir şey yok. Bak mesela sana örnek vereyim. Milli Eğitim Bakanlığını kardeşim yönetiyor. Tanımam ki ben kardeşini. Hamdi Selçuk, tanımam. Ama mesela bakanın yönetmediğini ispatlayabilirim. Üst üste okullarla ilgili alınan kararlara bak. Alakası yok ki. Bakanla hiçbir ilgisi yok bunun. Hiçbir ilgisi yok. Göklerden gelen bir karar vardır. Herkes haddini bilecek. Aşıya kullanılacak parayı şehir hastaneleri yuttu. Erdoğan'ın, sevgili Erdoğan Süzer'in haberi. Bu yıl 10,5 milyar lira hasta garantili hastanelere ödendi. Seneye 16.4 milyar gidecek. 16.4 katrilyon. Katrilyondan bahsediyorum. Şehir hastaneleri çözdük. Mis. Ve bu arada Kayseri'ye 101 milyon liraya millet bahçesi yapılıyor. Yatın yuvarlanın gari. 101 milyon bir şey değil ya. Aman ya arkadaşım, ne olacak? Aramızda 100 milyonun lafı mı olur ya? 100 milyon dediğin yani 2,5 milyondan domates almışız biz. Bu 100 trilyon yalnız. 101 trilyon. O aradaki 1 trilyonu atlayamayız. O kadar ağır bir para. 1 trilyon diyorum. Sözcü böyle. Cumhuriyet'e de baktık. Bir Gün gazetesine bakalım. Hemen bakalım. Hayal Satma Bakanı manşetiyle çıkmış bugün Bir Gün. Grip aşısı dağıtımında sıkıntı sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısı 40 gün sonra Türkiye'de diyerek hayal satmaya devam etti. İlk yayında söyledim ya, AKP'liler böyle bir kampanya başlattılar. Grip aşısı 40 gün sonra geliyor. Niye? 40'ı çıkmamış daha. Sokağa çıkartılmaz. Nazar falan değer, mikrop alır. 40'ından sonra. 40 gün. Nasıl yani? İşte aralığın ortaları falan. Falan yani o aralarda. Dünyanın haberi var mı bundan? Kendi aramızda. 40 gün sonra bizde var. Ya kardeşim, böyle iş mi yapılır? Böyle saçma iş olur mu? Peki o zaman bütün dünya şunu yapamaz mı? Düşünelim mesela. Bugün ayın 26'sı Ekim'in. Daha yani bu aydan kabaca bir 5 gün var. 30'da Kasım'dan çak 35. Bu hesaba göre tamam. Mesela Fransızlar aptal o zaman. İngilizler yani hakikaten aptalın önde gideni o zaman adamlar. Durduk yerde okul mokul kapatıyorlar. Oğlum hiçbir şey kapatma. 40 gün devam et. 40 gün sonra aşı sende. Aşı sende. Bulamazsan bana haber ver. Bizde var çünkü. 40 gün sonra bize gelecekmiş. Bakın bunu not alın. Hani hep üfürülen şeyler var ya. Mesela bizim Tarım Bakanımız var. Hiçbir söylediği tutmayan. Öncekilerini de tutmazdı. Hakkını yemeyelim yani. Ama mesela onun her sözünü bir yere yazıyorsun. Zort diye düşüyor. Zort diye düşüyor hemen. Arkadaşım bundan bahsediyorsun. Şimdi bu 40 gün geçmeyecek mi? Allah ömür sağlık verirse biz de göreceğiz. Peki o gün ne diyeceksin? İşte burada siyasal İslamcı omurgasızlığı girecek. Yapıyorduk ama yani kısmet değilmiş. Kısmet olmadı. Yoksa sen ne anlatıyorsun yani? İstanbul bu arada salgının merkezi haline geldi Türkiye'de. Karargahı oraya kurduk diyor. Mitil'i oraya attılar yani İstanbul'a. Söylenen hikaye bu. Aziz Çelik'in bir yazısı var bugün. Deniyor ki, Sosyal Güvenlik Kurumu nedense emekli aylık ve gelirlerinin aralıklarına ilişkin ayrıntılı veri açıklamıyor. Hocam ben sana söyleyeyim, bak bu yayını izliyor olsaydın bu sorunun cevabını bilirdin. Niye? Çünkü emekliler eşek yüküyle para kazanıyor. Toplumda infial uyanmasın diye bu açıklama yapılmıyor. Ben biliyorum kardeşim. 37.200 euro maaşım var benim. 37.200 euro. Çok para. Dünyanın her yerinde çok para. Ve biz alamayız dedikçe üstümüze yağdırıyorlar. Bu kadar mı takıldın? Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sor ve cevap olarak de ki, ya bak toplumda infial yaratılmasın istiyorsan Takvim Gazetesi'ne çök. Çünkü onlar körüklüyor bu hikayeyi. Her gün 300-500 bir şekilde çakıyor bir para. Bugün de var. Ve devam. Hukuk geri gelirse ekonomi de düzelir. Ege Üniversitesi'nden ekonomist Profesör Osman Aydoğuş konuşmuş. E tamam işte baştan beri söylediğimiz hikaye. Baştan beri söylediğimiz şey bu. Bir de İsmail Arı'nın bir haberi var. Not düşmek için o haberi okuyayım. Bugün çünkü sosyal medyada muhtemelen en çok araklanan haberlerden biri olacak. Yapan İsmail Arı. Önce davet sonra ortaklık, hayırlı işler manşeti. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın abiyi Haluk Bayraktar dikkat çeken bir ortaklığa imza attı. Aynı zamanda TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi de olan Haluk Bayraktar'ın bir ay önce kurduğu şirketle Ukrayna devlet şirketi Zorya Mashprotect ortaklık anlaşması imzaladı. Şirketin kurulmasının ardından önce 16 Ekim'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiği açıklandı. Hatırlıyor musunuz? Burada da konuştuk. Hayırdır, bayram değil, seyran değil. Ne alaka Ukrayna? Şöyle konuşmuştuk. Oğlum Ruslara karşı bir şey mi çeviriyorsunuz? Bak bunun aklını aldı. Ondan sonra bize de sıçramasın diye. Diyor ki İsmail Arı, öyle değil o işler. Ziyaretten sonra Bayraktar'ın Lodos Propulsion isimli şirketi Ukrayna devlet şirketi Zorya Mashprotect'le ortaklık anlaşması imzaladı. Tesadüftür o. Yok yani şey oldu zannetmiyorum ben öyle bir şey. Aşk olsun. Mümkün değil. Bizde olmaz o işler. Yani demokrasisi zayıf ülkelerde öyle şeyler olur. Bizde hayatta olmaz. Öyle akraba kayırmacılığı falan. Mümkün mü? Evrensel'in bugünkü manşeti Angarya normalleşti. Anayasaya göre biliyorsunuz Angarya yasaktır. Pandemi sürecinde market işçilerinin iş yükleri arttı, koşulları ağırlaştı. Epey bir zamandır normalleşme süreci ilan edildi ancak işçilerin koşulları hafiflemek bir yana kalıcı hale getirildi. Artık işler normal saatte bitmiyor. Bu haberi niye okudum? Şimdi siz okuduğunuz zaman, dinlediğiniz zaman şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Ya bu kadar iş varken, herkes toplumda hani belli bir sıkıntı yaşarken neden market işçilerini okuyorsun? Bir, market işçileri de bu toplumun içinden insanlar. Ama ikincisi, farkında mısınız? Angarya hayatımızın çok normali oldu. Hangi alanda çalıştığınızdan bağımsız olarak soruyorum size bu soruyu. Normaldeki iş yükünüz daha fazla artmadı mı? Bak ben evinden çalışan bir insan olarak benimki arttı. Hangi sektörde çalıştığından bağımsız olarak seninki de arttı güzel kardeşim. İddiayla söylüyorum bunu. Niye? Çünkü çok ulaşılabilir durumdasın. Cep telefonun var ya, bu artık modern dünyanın artık halkası bu oldu. Ayağımıza taktıkları zincir bu bizim. Şu anda her yerden ulaşılabilir durumdasın. Ve o ulaşılabilirlik gün içinde sana toplantı olarak, hiçbir şey yoksa akıl danışma olarak, hiçbir şey yoksa bir soru sormak üzere üzerine çakılmış durumda. Doğru değil mi? Her yerden ulaşılabiliyorsun. Her yerden. Zoom toplantıları, bilmem neleri, bilmem ne, bunların hepsi bitti. Ama market çalışanları için bu sokağa çıkma yasağıyla o gün başlayan hikayeyle birlikte bizim marketteki yükümüz artmıştı. Bunlar kalıcı hale geldi diyorlar ki haklılar. Herkes haklı. Ama bizim iş yaşamımızı doğru düzgün düzenleyen yasalarımız yok mu? Var. Kullanılıyor mu? Heh sorun o işte. Onun cevabı hayır. Modern kölelik sistemi artık. Tamamen her yerden ulaşılabiliyorsun, her şekilde çalışacaksın. Mecbursun. Öğrenci de olsan böyle, öğretmen de olsan böyle, normal başka bir yerde çalışan da olsun. Böylesin artık. Sen ulaşılabilir bir insansın ve istenilen saatte çalışacaksın. Şu yaşanmıyor mu sizin aranızda? Ben mesela yaşıyorum bunu. Yani pek çok üniversiteden ya çocuklar online ders yapıyorlar. Siz de katılsanız bir derse. Çok istiyorum, çok severek yapmak istiyorum bunu. Yaptığımları çok mutlu oluyorum. Ama zaman diye bir şey var kardeşim. Benim arada kitap okumam gerekiyor. Bir şeyler yazmam, bir şeyler çizmem gerekiyor. Onları ne zaman yapacağız? Benimki geldi kırgınlık boyutunda. Yani insanlar diyorlar ki ya, bu da yapmıyor ya. Aman işine geldiğin alakası yok. Ama bir de zorunluluk var. Zorunlulukla nasıl yürüyecek bu hikaye? Bir öğretmenin, bir çalışanın herhangi bir şekilde böyle zort diye üstüne bindiği anda sana bir işte Zoom toplantısı yapacağız. Google'dan Google Meeting yapacağız bilmem ne başladığı zaman nasıl hayır diyeceksin? Oysa senin bir mahremin var. Normalde iş yerinde çalışıyorsan nasıl işliyor bu? Sabah giriş saatin belli, akşam çıkış saatin belli. Pek çok insan için, gazeteci için böyle değildir de. Hepimizin hayatı kaydı ya. Vallahi hepimizin hayatı kaydı. Bu süreç çok acayip bir yere getirdi işi. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Bozguncu gazeteleri geçelim. Bunlar bozguncu. Oyunlarını bozduk, hedef olduk. Cumhurbaşkanı geçelim, ihracatta seferberlik zamanı. He. Bak, zurnanın zi bemol dediği yer burası. Dolar kurundaki yükseliş, dikkatli dinleyelim, sanayici, tüccar ve ihracatçı için fırsatları da beraberinde getiriyor. Utanmazlık nedir? Aha. Bu ne? Bunun Türkçedeki karşılığı utanmazlık. İlk yayında size anlattım. Hani bizim paramızın değerinin düşüyor olması ihracatçı açısından lehine bir bilgi olabilirdi. Nereye kadar? Bir şey üretsen. Yani sen bir şey üretmiyorsun ki. Daha geçen hafta içinde buğdayda, mısırda, ithalatta gümrük vergisinin sıfırlandığını gördük biz. Ne ihraç edeceksin? Bir söyle bana ya, ne ihraç edeceksin? Ne yapıyorsun ki? İhracatın, bizim ülkemizin ihracatı aramalı ithalatına dayalı. Onu alıp mamul haline getirip ondan sonra satıyoruz biz. Neyimiz var ki başka? Doğrusu bu değil mi? E iyi de birader, alırken dövizle alıyorsun. Yani hemen dakika ve skor alalım. Hemen bağlanalım. 8 lira 64 kuruş şu anda. Yükselmeye devam ediyor. Bu sabahtan beri %1.24 yükselmiş durumda döviz. Niye? Ya niye? Soruyorum işte. Soruyor. Niye? Niye kardeşim? Hepimiz oturduğumuz yerde. Bugün sabah saat 9'da ilk yayını ben açarken ben buraya, siz bulunduğunuz yeri, oturduğunuz andan daha yoksulsunuz şu anda. %1.24. Niye ya, bunu sormayacak mıyız biz? Ne yaptık biz? Kötü insanlar mıyız? Bir şey mi yaptık biz? Hayır. Ya ülke yönetilmiyor kardeşim, yönetilmiyor. Beceriksiz bir iktidar bizi bu hale getirdi ve bıraktı ortaya. Ne yapacağız? Sevineceğiz mi buna şimdi? Zil takıp oynayacak mı herkes? E aynı ekonominin içindeyiz, aynı gemideyiz diyorsun ya. Bu harbiden aynı gemi işte. Ne yapacağız biz? Zil takalım, oynayalım. Oh, pamuğumuz da ithal, buğdayımız, mısırımız hepsi ithal. Gümrük vergisi de sıfır. En son en azından sıfır gümrük vergili pamuğu tıkayacaklar diye mutlu mu olalım? Hepimizin hayatından gidiyor bu. Ondan sonra biri çıkıp yalan söylüyor. Bizi kıskanıyorlar. İşte uzay ekonomisine geçtik, atladık, zıpladık. Bu ne? Dur, Yeni Şafak manşetine devam edeyim. Yalanı ispatlayarak gidelim ki bunların nasıl insanlar olduğunu anlayın kardeşim. İthalat girdisi düşük ve salgın döneminde talep artışı yaşayan sektörlerde iş adamlarının daha çok üretime, ihracata ve yeni pazarlarına odaklanması hem firmalara hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. Tekstil, mobilya, otomotiv açılmış aşağı. Bakalım, bakalım kardeşim. Tekstilde bizim ürettiğimiz kumaş şu anda Türkiye'nin, özellikle bir dönem bununla ilgili hatırlıyor musunuz? Burada bir yayında da konuşmuştuk. Mesela bizim çok önde olduğumuz bu denim denilen kot kumaşının Türkiye en büyük üreticilerinden biri. Ve deniyor ki buradaki bu kumaşı üreterek biz dünyada liderliği sağlayabiliriz. Niye sağlayamıyoruz? Denim kumaşı biz üretiyoruz. Makineyi kim üretiyor? Biz mi? Ayasofya ibadeti açtık. Bak bunu söylüyorsun, ikinci cümle bugün. Ama Ayasofya ibadeti, o Macron var ya, İslamofobi köy, sen kimsin? Kimle dans ettiğini biliyor musun? Kardeşim, o makine senin değil ki. Ürün tezgahını sen alıyorsun onlardan. Ve bir yandan da bak, papaz oluyorsun. Dünyada en büyük alıcısı bizim ürettiğimiz denim kumaşın bir Amerika, iki Avrupa Birliği bölgesi. Avrupa Birliği bölgesine tek tek isterseniz ülkeleri çıkartalım, yan yana koyalım. Ama en son Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere, buna da hasta olurum bu cümleye, çok seksidir çünkü. Büyükelçiyi geri çağırıyorsun. Gerekçe, istişarelerde bulunacağız. Niye, telefonun çalışmıyor mu? Gözüne bakınca mı anlıyorsun büyükelçiden? Sorun o değil ki, bu sembolik bir anlam ifade ediyor. Bizim büyükelçimiz orada değil, burada. E şimdi hangi Avrupa diye sormak zorundayız. Yeni Şafak'ın söylediği gibi, bu yalanda olduğu gibi, gerçekten Türkiye'de ihracatçı avantajlı konumda mı sizce? İhracatçı firmalarının tamamının kullandığı krediler, nasıl dönecek o krediler? Hani burada bir sarmaldan bahsetmiştik, hatırlıyor musunuz? Sarmal nasıl çalışıyordu? Bankalar para satarak para kazanırlar. Yani ucuza aldığını biraz daha pahalıya satar. Aradaki onun komisyon geliri banka için büyümenin yoludur. Bir yandan da bütün dünyadan krediler sağlarlar. Sendikasyon kredileri. Ucuza alırlar dünyanın bir yerinden. Onu da pazarlarlar kendi ülkelerinde. E şimdi bu işin iş adamları, tekstilci, mobilyacı. Mobilyacı o kadar iyi durumda ki sanki bendim daha bir ay önce ya şu KDV'deki indirim kampanyasını tekrarlayalım diye. Bu adamlar bu kadar mutluysa niye bağırıyorlar? Otomotiv diyorsun. Hangi otomobil ya? Hangi otomotiv? Ara parçayla sen ürün üretiyorsun. Yani Türkiye'deki otomobil fabrikalarının tamamı bizim değil. Biz ara maddeyi alıp ondan sonra mamule çeviriyoruz burada. Ara maddeyi neyle alıyorsun? He? Papua Yeni Gine lirasıyla mı? Dövizle. Döviz arttığı zaman ne oluyor? Ama işte ucuza şey yapılıyor bizde. Ya biz ucuza kölelik yapıyoruz sadece, başka bir şey değil. Dolarda, eurodaki her artış Türkiye'de işçinin çalışma standartını daha da düşürüyor. Cebindeki para gidiyor güzel kardeşim. Cebindeki paran gidiyor. Bunu anlamamak çok zor, gerçekten çok zor. Ama şu yalanlara kanıyorsan tabii. Bak, İbrahim Karagül diyor ki, Batı İslam'la savaşı kaybedecek, Türkiye ile savaşı kaybedecek, Erdoğan'la savaşı kaybedecek. Batı'nın İslam'la savaşı son 1000 yıldır Türklerle savaştır. Batı'nın öfkesi aslında korkudur. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail projesinin içerideki ayağı Millet İttifakı'dır, amaç aynı. Allah şifa versin diyeceğim ama çok zor ya. Çok zor yani. Bence hekim müdahalesi gerek. Tabii yine Allah'tan ümit kesilmez de. Tıp çok ilerledi. Tıp çok ilerledi. Yani eskisi kadar umutsuz olmaya gerek yok bence. Akşam çocukları cepheye sürdüler. Bu haberi gördünüz muhtemelen, bir görüntü eşliğinde kullanılıyor. Azerbaycan'la Ermenistan bu sabah saat 8 itibariyle bir ateşkes üzerinde daha anlaştılar. Saat 8'i 4 geçe ateşkes bozuldu Ermenistan tarafından. Yine roket saldırısı yapıldığı söyleniyor. Ama burada Habertürk'te kullanılan bu değil. Ermenistan sivillere yönelik saldırının ardından bu kez çocukları cephe hattına göndermeye başladı. Paşinyan öğrencilere silahlanın çağrısı yapmıştı. Bir görüntü var. Sosyal medyada da çok dolaşıyor. 14-15 yaşında bir çocuğun üzerinde mont varken üstelik. Bir topçu bataryasının arkasında durduğu görüntü. İzlemişsinizdir, görmüşsünüzdür muhtemelen. Bundan bahsediliyor. Tamamen bundan bahsediliyor. Ama savaş zaten kendi içinde ahlaksız bir durumdur. Ne diyor bak, ömrünün 2/3'ünü savaş meydanlarında geçirmiş bir insan. 2/3 diyorum ya. 57 yıllık kısacık bir ömür bugün baktığında. Ama 2/3 savaş meydanlarında geçmiş. Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı sırasında biraz bundan bahsedeceğim. Yani bu sözü çok kullanıyoruz da. Hani ömrünün 2/3'ünü savaş meydanlarında geçirmiş bir insan. Ne diyor? Zaruri olmadıkça savaş bir cinayettir diyor. Mustafa Kemal Atatürk. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir diyor. Bunu söyleyen insan yurtta barış, dünyada barış diye bir miras bırakıyor ardından. Ama hep söylenen, ezbere söylenen şeyler. Gerçekten ömrünün 2/3'ünü nasıl geçirmiş? Ben size perşembe günü anlatacağım. Gerçekten perşembe günü burada bunu konuşacağız. Özel bir yayın olacak. Cumhuriyet Bayramı. En büyük bayramımızı kutlayacağız kardeşim. Bizim en büyük bayramımız ya. En büyük, ötesi yok. Cumhuriyet, yani bizim ümmetten çıkıp topluma, ulusa evrildiğimiz o önemli devrimin 97. yılını kutlayacağız biz. Birilerinin hoşuna gitmiyormuş. Çok da fifi. Geçecekler. Perşembe günü bunu konuşacağız. Suudi boykotu dikiş tutmadı. Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine karşı bir yıldır devam eden boykot çağrılarına rağmen ithalat rakamları arttı. Acaba senin paranın çok ucuz olmasıyla alakası var mıdır bunun? Sudan ucuz. Bak şöyle düşün. Çok basit bir mantıkla düşün. Şimdi sizler de sosyal medyada çok gördünüz ya. Suudi Arabistan'ın Türkiye'de satın aldığı bir takım fabrikalar var. En çok yağ üzerinden gidildi. Yağ örneği vereyim size. Kendi ülkesinde, yani Suudi Arabistan'da, Riyad'da herhangi bir marketten o yağı alma bedeli, Türkiye'den alma bedelinin muhtemelen 2 katı, 2.5 katı. Burada sudan ucuz. O söz boşa söylenmemiş hani yağ bol bulunca diye. Yağ nasıl bol buluyor? Ucuz çünkü. Dolar üzerinden bir hesap yapıyorsun, o senin para gitmiş, güm. İnanmıyor musun? Canlı dakika skor alalım. 8 lira 7 kuruşa doğru gidiyor dolar. Of, sabahtan beri artış %1.26 oldu. Bak daha demin konuştuğumuzda %1.24'tü. %1.26 oldu artış. %1.26 daha yoksuluz artık. Gerçekten. Birileri diyor ki, birileri seviniyor. Vallahi kim seviniyor bilmiyorum ama ben bir ekonomist olarak bunda sevinilecek hiçbir şey görmüyorum. Hiç. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Ekonomiden bu kadar anlamayan insanlar, hani nohut kadar, leblebi kadar anlamayan insanların bizi getirdiği yer var burası. Artık baktığınızda gönül rahatlığıyla görebilirsiniz. Şimdi gazetelerin bugüne kadar yapılmış en tuhaf versiyonuna geldi sıra. Gerçekten bütün gazeteler aynı şekilde başlıyor yapım aşamasına. Selüloz. Oradan giriyoruz. Buna bir şey katıyorlar. Bak yıllardır okuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir şey katılıyor. Bitince bu takvim oluyor. Öbürküler gazete oluyor. Öyle ya da böyle. Bu olmuyor. Bu takvim olarak çıkıyor. 18,3 milyona yeni maaş. 18,3 milyona. Dinle. Emekliye en az 1993 lira. 1993 mü? 2400 liraydı geçen hafta. Ya işte düştü o. En az biz baktık ona 1993 lira. Memuru en az 3893 lira. 529 lira aile yardımı. Yaşlıya 744 lira. Engelliye 594 lira ile 891 lira arasında. Evde yakınına bakana da 1616 lira. Çok güzel değil mi? Buradan baktığın zaman şahane bir hayat var Türkiye'de. Sorum şu. Malatya'da o servisçi neden gelip evimize ekmek götüremiyoruz diyor. Göklerden gelen bir karar, doğru söylüyor. Abartılı. Kesinlikle abartılı. Yok öyle bir şey. Ne zaman emekli olurum? Olamazsın. Çok zor. Sağlığınızla bir kahve için. Sağlığımızla mı? He böyle yani, onu kişileştir. Karşına otursun. Merhaba ben Sağlığın. Merhaba ben de Ünsal. Bir kahve içer miyiz? İçeriz. İçmez miyiz? Profesör Doktor Osman Ert'ten bağışıklık diyeti. Bak bağışıklık. Kafein bağışıklığı nasıl koruyor? Nasıl? Bilmiyorum. Hangi hastalıklara iyi geliyor? Hangileri? Hiçbir fikrim yok. Ne kadar içmek gerekiyor? Ha hocam, işte ben de onu soracağım. Hep çünkü bunda fark söylüyorum. Ben de kahveyi çok seven bir insan olarak. Hani kaç kahve? Yani herkes farklı şey. Neler söylüyorlar anam? Neler söyleniyor bugün? Kiracıyım, kiracım parayı ödemiyor, nasıl alırım? Hukukçu yazarımız Feride Hilal İmal sorularımıza cevap veriyor. Nasıl alırım? İste. İstedim, vermiyor. He, dava aç. Dava açtım, onda da vermiyor. Ama bak beni dolduruyorsun zorla. Ben o parayı alırım. %10'unu alan abiler alır. Ama alırım o parayı. Tamam o zaman ya. Kivi, limon, virüse son. Erişte, bulgur, kıçından, uydur, tıp fakültesi birinci sınıf. Salgına karşı C vitamini içeren gıdalar tüketin. Gerçekten mi? C vitamini bu tarz grip şeylerinde, grip denizde çok işe yarıyormuş. Harbi mi? Tabii ya, dün akşam keşfedildi daha bu. Geç saatlerde, gece geç saatlerde biz de infial olmasın diye duyurmadık. Bugünkü gazeteye bıraktık. C vitamini ha? Valla. Portakal. Vücut direncini artırır. Mandalina. Hücreleri sağlamlaştırır. Kivi virüslerle savaşır. Limon. Lan limonla portakalı hiç olmazsa beraber yazaydın. Onu fark ettim, dördüncü olsun diye. Savunma sistemini çalıştırır. Savunma sistemi mi? Evet. Ya yani böyle S-400 falan gibi. Yok, onlarla alakası yok. Yani genel bir savunma sistemi. Dedim ya, bugün bir devrim yaşayacağız. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen, kesinlikle geliyor bu sorular. Gelen bir sorunun etrafında cevap nasıl verilir? O kadar çok istediniz ki ya, bu yazıların içini okumuyorsun kardeşim. İçini de okuman gerekiyor. Bunun içini oku diye yazıyorsunuz sürekli. Ben de dedim ki okuyacağım lan. Tamam, bundan sonra artık izleyici hazır. Yani bir takım şeyleri onlar da gördü. Onlar da biliyorlar. Tamam ama ya, ne olacaksa olsun bu saatten sonra ya. Freni olan dursun. Panik atağım var. Aşkım darda. Bana bir çare. Şiir gibi değil mi ya? Vallahi bak, hekime sorulan bir soru değil de sanki şiir gibi değil mi? Panik atağım var. Aşkım darda. Bana bir çare. Şimdi sorunun içine dalıyoruz. Sorumuzda neler var? Yeni evliyiz. 2 aydır panik atak yüzünden cinsel ilişkiye giremiyordum. Bir daha ilişkiye giremem diye korkuyorum. Tedavi işe yarar mı? Hocam yalnız giremiyordum demişsin. Yani dili geçmiş zaman var orada. Geçmiş zaman hikayesi yani. Dum dediğine göre oldu mu? Öyle ya, işte onu yazarken, kim yazarken? soruyu yollayan yazarken orada karıştırmış herhalde. Yok, giremiyorum olacak o. Yanlış yazdıysam demek. He. Cevap. Hazır mıyız? Bu kişiden kişiye bağlı olarak değişir. Ne diyorsun? İşte gerçek tıp ya. İşte gerçek tıp bu. Yani sorduğun zaman değişir. Vallahi bak bunu. Mesela diyelim ki burada tıp okudun. Yani takvim tıbbı bitirdin, Amerika'ya gittin, dedin ki ben takvim tıp 2'den terkim. Ama hastanede hasta bakabilirim. Çok büyük saygı gösteriyorlar. Var bu yayını Amerika'dan izleyen hekim dostlarım var benim. Mesela onlara sor. Amerika'ya gidiyorsun. Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorsun. Diyorlar ki nereden geldin? Türkiye'den ama takvim tıp 2'den terkim diyorsun. Diyorlar ki hemen bizdeki en büyük sağlık merkezlerinin başına geç. Vallahi hemen. Ve şöyle diyorsun. Mesela hasta geliyor sana. Diyorsun ki işte bıdır bıdır bıdırım var. It depends diyorsun. O ne? Değişir. Yani neye bağlı olarak değişir? İşte onu söylemiyorsun. Gizemi orada bir koyuyorsun. Hasta diyor ki ulan çok önemli bir şey yaşıyorum. Ama ne yaşıyorum? İşte onu herkes çözemez. Onun için takvim. Gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusuysa, eşlerin ortak isteğiyle cinsel ilişki gerçekleşebilir. Anladınız mı? İstersen olur diyor yani. Bunu açacağım birazdan. Vallahi siz istediniz kardeşim. Siz istediniz, ben yapıyorum. Artık hazırsınız bence. Bunları duymanız lazım. Tedavinin başarılı olması için evet, dengeli beslenme çok önemli. Beslenme mi? Hocam sevişme diyorduk. Tamam işte dengeli beslenme. Bak şimdi. Günün en bomba sorusuna geliyoruz. Yazının içine girdik ya artık. Kusura bakmayın, öyle mafya gibi bu. Girdin mi çıkamıyorsun. Öyle ben girdim sıkıldım çıkayım, yok öyle şey. Yok öyle, bekleyeceksin burada. Ben yıllardır neler yaşıyorum. 3 yıldır evliyim. Allah mesut etsin. 2 yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım, yine olmadı. Bunalımdayım, ne yapmalıyım? Bak çok ciddi bir sıkıntı bu. Cevap, hazır mıyız? Aklınızı beyninizden soyutlayacağım. Duvarlara vurarak ahtapot gibi yumuşayıp yerine koyacağım ondan sonra. Bu yayın bittiğinde diyeceksiniz ki Allah'ım ben ne yaşadım ve daha önemlisi niye yaşadım bunu? Hazır. Bunalım da sertleşme olmayabilir. Bak Amerika'da hekimlik yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Önemli bilgi. Hazır mısınız? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yalnız ha. Bak harbiden üfürmüyorum. Cinsel ilişki o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur. Japonların dediği gibi. Ney? Hocam sevişiyorduk, Japon'a nereden geldik? Bak, Japonların dediği gibi şu an yaptığın iş en önemli iştir. İş mi? Evet, Japonlar öyle diyor. Ay Gozaimasu, şu an işe başlayabilir miyiz? Evet, yaptığım iş en önemli iştir. Hocam ama buna iş olarak yaklaşılırsa çözümsüzlüğe doğru gitmez miyiz? Yani çünkü bu çok değişir artık o şeyden sonra. Yani mesela iş diye bakarsan buna, biri işe geç kaldım diye düşünebilir, öbürü bugün işten bir 5 dakika erken çıksam diye düşünebilir. Sonuçta iş gibi yaklaşırsan. Daha kötüsü var. Mesela hani yani sabah diyelim ki böyle şeyler oldu, etkileşimler falan. Çiftlerden bir tanesi derse ki ya ben geç kaldım işe. Hemen bir acele edeyim. Ama hayatım daha kahvaltı yapmadın. Olsun ya, büroda bir poğaçayla çay yaparım. Bak şimdi bana işi burada anlatabilir misin? İş yapmıyor muyuz hocam? Şu an yaptığın iş en önemli iştir. Evet. Buyurun, iş sırasında karnını doyuran arkadaşı bir tahayyül edebilir miyiz? İş yapıyor. Ama işe başlamadan önce bir karnımı doyurayım mesela. Poğaça yiyor. Arada çay çekiyor. Diye. O iş devam eder mi? Yanlış yerden girdin gibi geliyor ama bak devam ediyor hocam. Başka şeyler düşünme. Düşünme diyorsun. Evet. Cinsel ilişki için gerekli sertliği başlatmama, sağlayamama veya devam ettirememe durumuna sertleşme bozukluğu denir. Tanımı niye yaptın ki şimdi? Adamın ihtiyacı tanım değil. Onu sözlükten de görebiliyor. Google'a yazdığında da çıkıyor. İktidarsızlık cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır ve erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. Hocam salata yapıyorsun ya. Burada bunların hiçbiri yok. Yani sana kısırlık sormamış, erken boşan bunlar yok. Ama benim de verecek cevabım yok. Ne yapalım? Top çeviriyoruz. İş, çünkü bu bir iş. Vallahi bu bir iş kardeşim. Evet bak Emrah'ın yazdığım göbekten poğaça yeme fantezisi. Bunu en son Sertaş Ortaş biliyorsunuz göbekten zeytinle yapabilmişti. Ama görülüyor ki bizim buna iş olarak baktığımız zaman biraz daha çalış. Hocam bu iş yerinde mesela öğle arası nasıl olacak? Vallahi bak mesela çok merak ediyorum. Hani öğle arasında ya çıkalım bir sandviç yiyelim. Ya da öğle arasında dur çekmecede bisküvi vardı öyle geçiştirelim. Nasıl olacak mesela iş yerinde? İş yeri, iş sırasında. Yani herkesin farklı talepleri var. Sonuçta biri iş arasında karnı acıktığı zaman ne bileyim yani dürüm yemek istedi. Çiftlerden öbürü geberdi, bitti. Soğan sarımsak alayı daldı. Bayağı böyle işkembecide dağıtılan kül tablası gibi kokmaya başlıyorsun. Nasıl olacak o iş? İşi bozan kim? Japonlar. Niye? Çünkü Japonlar diyor ki şu an yaptığın iş en önemli iştir. Olay burada patlıyor. Bizim şu anda yaptığımız iş en önemli iş. Önce bir buna yoğunlaşalım. İrfan hep iş gibi yaklaşıyorsun zaten. Evet ben zaten bir 5 dakikada erken çıkacağım. Bugün konuştum patronla. Patron kim? Hocam bu bir işse bir de patron olması lazım. Bak ben mesela 5 sene önce dedim ki burada patron yok. Yok. Biziz. Hepimiz. Alayımız patronuz. Ama sen burada bir işten bahsediyorsun. Burada bir patron bir de çalışan olmak zorunda. İki patron olursa patronlar arasında ona işlenmez. Toplantı olur o en fazla. Hani yeni iş birlikleri için. Ama biri çalışacak demektir bu. Bu zulüm değil mi? Gazetenin içinde neler yaşanıyor ben düşünmek istemiyorum. Vallahi bu nasıl bir kafadır? Nereden çıkıyor? Hani işi böyle safsaklayan tipler olursa mesela ne yapacağız? Bu bir iş. Eyvallah. Neydi? Şu an yaptığın iş en önemli iştir. Eyvallah. Taraflardan biri işi savsaklıyor diyelim ki. Hani böyle bitse de gitsek modunda. Patron bundan memnun kalmazsa ne yapacağız? Ya bu bir iş değil ya. Gözünü seveyim. Şimdi bu bakışla çöker bu mevzu zaten. Orada yazılan sorular alta doğru iniyorsun. Ya adam diyor ki bak şöyle soru sormuş. Nafis hocam ateş gibi yanıyorum. Bunu mesela hoca ben olsam Allah korusun evlerden ırak. Bana sorduğu zaman ben derdim ki bana niye söylüyorsun lan? Ben mi söndüreceğim ateşini? Nafis hocam ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Ölçüyorum normal çıkıyor ama ateş gibi yanıyorum. Adet döneminde daha fazla oluyor. Adet dönemiyle ilgisi var mı? Adet döneminde daha çok oluyorsa muhtemelen var. Ha çünkü adet döneminde daha çok olmasa başka dönemde de olsa yine bir şey. Ama hem adet döneminde oluyor hem de ölçünce bir şey çıkıyorsa o adet dönemiyle alakalı muhtemelen. Ateş yükselmesiyle cevap. Ateş yükselmesiyle ateş basması farklı şikayetlerdir. Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Ayırmış zaten onu. Özür dilerim elimle göstereyim. Yani tam nereden ölçtü bilmiyorum ama ölçüyorum normal çıkıyor demiş zaten hocam. O bölümü yazarken bir şey pardon okurken bir şey yaptınız acaba atladınız. Bir insanın normal vücut ısısı cinse, aktivite durumuna, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamanı, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir. Normalde vücut ısısı santigrat olarak ifade edilir. Ya çok özür dilerim ama bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Var bir takım şerefsizler var. Ben duyuyorum onu Fahrenheit olarak açıklıyorlar. Tamamen bölücülük başka hiçbir şey değil. Ciddi söylüyorum bak. Aramıza nifak sokmaya çalışan tipler bunlar. O Fahrenheitçi grup. Kesinlikle. Çünkü normalde vücut ısısı derece santigrat olarak ifade edilir. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yaşadığın ülkeye bağlı olarak insanlar öyle görmüyor. Vallahi mesela Amerika'da böyle anlatamazsın insanlara bunu. Vücut ısısı çeşitli hastalıklarda yükselebilir. Ağız yoluyla 37, veya makat yolu ayrıştırmak lazım diyordu ya, onu kastediyor muhtemelen. Veya makat yoluyla 37.6 derecenin üzeri yüksek kabul edilir. Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir. Hocam şu söyleyeceğin sadece son cümle ya. Ya bir cümle için bu kadar safsata yapmaya gerek var mı? Açık açık insan gibi sormuş bir de ya, adet dönemiyle ilgisi var mı? Cevap, adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir. Bunu söyleyeceğine top çeviriyor sürekli. Niye? Anlatılan hikaye hikaye. Bayağı bildiğim mancınık. Bir yıllık evliyim. Allah mesut etsin. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım plastik bardakla çay içiyorum diye çocuğumun olmadığını söyledi. Bu doğru olabilir mi? O kişi sizin arkadaşınız değil. Vallahi ismine bir bakın. İsmi John Benjamin mi? Muhtemelen. Çünkü ya da John Benjamin geçiyor ortamda. O da olabilir. Çok ilgisi var. Ne? Bisfenol ve ftalat içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeleri açığa çıkarır. Bu durum sperm sayısını azaltabilir. Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını daha fazla etkiler. Bundan dolayı bu tip alışkanlığı olan erkeklerin spermleri sayı ve kalite olarak azalabilir. Bu da erkek kaynaklı infertiliteye yani çocuk sahibi olamamaya neden olabilir. Arkadaşın seni gerçekten bilgilendirmiş, plastikle sıcak su ve gıda tüketme. Hocam çok özür dilerim ama şimdi bu tıbben doğruysa bile, ki normalde biliyorsunuz şunu söylüyorlar, sadece sperm kalitesiyle alakalı olmasa bile, plastik bardakta sıcak sıvı tüketmeyin, çayı kahveyi koymayın bunlara diyorlar. Eyvallah da, ama siz bir yıllık evli bir insanı sadece plastik bardakta çay içtiği için çocuğu olmadığına ikna ederseniz, bundan bir sonraki aşamada plastik bardağı bıraktım, benim hala çocuğum olmuyor dediğinde ne diyeceksiniz? Kontrollerinizi yaptırdınız mı, değil mi? Peki bunu yaptıracağınıza doğrudan onu sormanız gerekmiyor mu sizin? Yani bu da sıkıntılardan bir tanesi olabilir, böyle bir sıkıntı olabilir diyeceğinize çok ilgisi var diye dalmak doğru mu tıbben? Hani diyorsunuz ya televizyonda sürekli ya acayip acayip tipler çıkıyor, bunlar nerede yetişiyor diye. İşte bu ortamdan coşuyorlar. Çok ilgisi var. Ya bunu yapacağınıza, ya kardeşim bak bu da nedenlerden biri. Çünkü işte ftalattan bahsederek, bisfenolden bahsederek bunlardan olabilir demek başka. Sanki her şey ondan karşılaşıyormuş gibi. Ortaya dökmek bambaşka. E ondan sonra işte insanlar saçma sapan şeyler. Yani bıraktı plastik bardağı, içmiyor, tamam mı? Sonra çocuk yine olmuyor diyelim ki. Ne yapacaksınız? Tahlile yönlendirmeyecek misiniz? Ama bir hekim olarak sizin yapmanız gereken o. Burada sperm sayısından, kalitesinden bahsediyorsunuz. Önce onun ölçülmesi gerekmiyor mu hocam? Belki bambaşka bir sorun var. Ama her türlü melanet Japonlardan kaynaklanıyor. Bir kez daha söylüyorum. Çünkü Japonlar ne diyordu? Şu an yaptığın iş en önemli iştir. Hocam iş gibi bakmasak mı buna ya? Vallahi bak yani ondan sonra hani işi akde bağlamaya çalışan olur. Ciddi söylüyorum, sözleşmeyi imzaladın mı imzalamadın mı diye ortaya çıkabilir olmayacak bir zamanda. Hani böyle tam iş yolunda giderken biri ya sözleşmeye tarih attın mı sen diye sorarsa ne olacak? Hep diyorum ya bak, bu ülkenin gerçek bir sağlık bakanlığı olsa bu gazeteyi tamamen naylon da değil, laylona sarar. Bayağı bildiğin laylona sarar streç filme. Ciddi söylüyorum bak. Laylona sardıktan sonra önce bir kat pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo. Değmemesi lazım çünkü içine. Pişirme sırasında sıkıntı olabilir. Ondan sonra sönmemiş kireç. Onun ardından çelik bir kafes ve yerin 29 metre altı. Normalde böyle olması lazım. Ama bizde olmuyor. Olmuyor. Bir de son sorum var. Yani gerçekten sabah bunu gördüğümden beri çünkü aklımda aynı şey çınlayıp duruyor. Hani buna bir iş olarak baktık ya hocam. Şimdi taraflardan biri. Yani işte başarısız olan taraf diyelim burada. İşten bahsetmiyorum ama işte başarısız olan taraf. Derse ki işin sonunda kazancımız belli. Kısa çalışma ödeneği alıyorum ben. Ne bekliyorsun? Bu iş barışını bozar mı bozmaz mı? Bence bozar. Hocam bence büyük bozar hem de. Vallahi bilmiyorum bundan sonra artık ne söylemek lazım, nasıl anlatmak lazım ama siz kaşındınız, siz istediniz. Dediniz ki bunun içini de görmemiz lazım bizim. Ne yazdığını bilmiyoruz. Bize göster. Aha bunu gösteriyor işte. Olay bu. Elimde bir kitap var. Çok sevdiğim iki arkadaşımın birlikte yazdığı bir kitap. Biz biliyorsunuz yerli klasiklerde bu hafta Cuma günü dertleşme yayını yapacağız. 30 Ekim günü dertleşme yayını yapacağız. Hem Ekim ayını bir toparlayacağız. Ne olacak, ne bitecek falan filan. Bu ay içinde neler yaşandı. Hem de gündemi şöyle topluca bir hani Karadenizlilerin söylediği gibi afkalayacağız bir. Ama bu arada kitap tanıtımı hafta içinde ben size yapacağım. Hatta bu hafta bir süredir baktım internet sitesinde de kitaplar güncellenmemiş çünkü. Güncellememişim. Güncellenmemiş deyince sanki başkasının işiymiş gibi. O da benim işim. Yapmamışım. Oraya birkaç tane kitap koyacağım. Bazılarının tanıtımlarını burada gördünüz. Bazılarını görmediniz. Bu çok taze bir kitap. Adı Sarmaşık. Yekta Kopan'la Levent Gönenç'in birlikte yazdığı, birlikte yazdığı demeyelim, Yekta'nın yazdığı, Levent'in çizdiği, resimlediği bir öykü. Aslında bu kitabı konuştuk biz sizinle. Bir de baktım yoksun. Yekta'nın 2009 yılında çıkmış. Sonrasında da sıkça baskı yapmış kitaplarından bir tanesi. O öykü kitabının içindeki Sarmaşık öyküsünü, birinci öyküdür ve çok özel, çok güzel bir öyküdür. Zaten hani gereken değeri de almış bulmuş öykülerden biridir. Aynı yılın içinde hem Yunus Nadi ödülünü, öykü ödülünü hem Haldun Taner öykü ödülünü kazanmış. Gerçekten çok şık bir öyküdür. Hayali bir evin içinde yine gerçek mi hayal mi olduğunu çok bilmediğimiz bir kedinin peşinde bir babanın oğluyla, oğlun babasıyla hesaplaşmasını anlatır. Gerçekten çok çok şık, biraz ağır bir öyküdür. İnsanın yüreğine oturur. Çok sorgulayan, sorgulatan bir öyküdür. Yekta gerçekten çok güzel bir öykü yazmış. Her ikisi de hem Levent hem Yekta benim çok eski arkadaşlarım. Onlar birbirleriyle çok daha eski arkadaşlar. 46 yıllık bir mazileri olduğunu söylüyorlar. Ve bu mazinin içinde buradaki bu baba oğul hesaplaşmasını Yekta'nın yazdığı babayı Levent de çok iyi tanıyor aslında. Onun elinden çıkan çizgilere Yekta'nın kendine emanet etmesi, bu kadar rahat emanet etmesi de bu yüzden ortaya gerçekten çok güzel bir kitap çıkmış. Çok güzel bir çizgi roman çıkmış. Can Yayınlarından çıktı, Can Çağdaş serisinden çıktı. Çok daha dumanı üzerinde. Hakikaten hepinize tavsiye ediyorum. Çok seveceksiniz eğer okumadıysanız. Eğer okuduysanız bir de baktım yoksunuz. Zaten üzerine atlayacaksınız. Bundan %100 eminim. Çünkü çok şık bir öyküden, Sarmaşık'tan bahsediyoruz. Sarmaşık artık tek başına bir kitap olarak da var. Ellerine sağlık diyelim. Bu hafta boyunca hemen hemen her gün size bir kitap göstereceğim burada. Çünkü hafta sonu son derece verimli geçti. Ben rahat okudum. Geçen hafta içinde çok sevdiğim bir kitabı okurken burada size tanıttığım bir klasiği hani Çılgın Kalabalık'tan Uzağa konuştuk ya, Thomas Hardy. O benim çok sevdiğim bir kitap gerçekten. Sizin de o bölüme gösterdiğiniz ilgiden anlaşılıyor zaten bu. Ben o arada da birkaç kitap daha beraberinde gitti. Bu hafta boyunca hemen hemen her gün bir kitap anlatacağım size. Bugünün kitabı Sarmaşık. Yekta Kopan, Levent Gönenç, ellerine sağlık diyelim. İki sevgili arkadaşımım, benim de çok eski dostlarım ikisi de. 30 yılı biz de geçtik, devirdik herhalde. Birlikte çok dublaj yaptık biz. Aynı zamanda iyi dublaj sanatçıları. Levent aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi'nde anayasa hukuku profesörü. Ama bir yandan da sürekli olarak çiziyor. Op dergisine çizgilerinden biliyorsunuz. Daha önce çizgiyle ilgili çıkmış kitapları var. Levent Can Tek'le ortak çalışmaları var. Burada da yani Türkiye'de çizgi roman tarihini anlatan bir çalışması var. O da çok güzel bir kitap olmuş. Hepinize tavsiye ediyorum. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Haftayı benimle karşıladığınız, aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya yine geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz, bakmayacağız. Bunun gerekli olduğuna inanmıyoruz çünkü. Çünkü bizi birleştiren çok daha büyük bir şey var. Nelerden? Vallahi etnik kökenlerden, cinsel yönelimlerden, inançlardan, inançsızlıklardan, engellilikten, engelsizlikten, hepsinden daha büyük. Kocaman bir vatan, bizim vatanımız, ülkemiz, memleketimiz. Biz hepimiz bir şekilde bu ülkeye bağlıyız. Kimimiz üzerinde yaşıyoruz, kimimiz farklı gerekçelerle, iş, aşk, macera, eğitim falan. Uzağındayız ama Türkiye deyince aynı anda burnumuzun direği sızlıyor hepimizin. İyi yaşamak istiyoruz. Birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Yeni tanışıyormuş gibi bir lükse sahip olmadığımızı bilerek. Bunun için de küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya çalışıyoruz 5 senedir. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bakın, bu yayını desteklemek isterseniz, yayınların sürmesi için katkı vermek isterseniz ve bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, işte yöntemler. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Onu lütfen tıklayın. Sadece bir mail adresi yazarak üstelik, ama bugünün medya düzenine mahkum olmadığınızı gösterecek şekilde. Bir de yanında zil işareti var. Onu da tıklarsanız yayın başlamadan size haber gelecek. Katıl düğmesi var. Katıl düğmesini isterseniz kullanacaksınız. Küçük katkılarla bu yayını aylık olarak desteklemek için. İstemezseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Bu yayın her zaman parasız devam edecek çünkü. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün ve çok güzel, çok sağlıklı bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.